Angela'nın külleri. Frank McCord.
Ayrım 44.
Ben 13 yaşındayım. Laman'la annemin yukarıda kendilerini o heyecan meselesine kaptırdıklarını tahmin ediyorum. Bu heyecan konusunu artık biliyorum. Bunun bir günah olduğunu da biliyorum. Ama eğer günahsa rüyalarımda Lyric sinemasında mayolu Amerikalı kızların filmlerini görüp sabah garip bir şekilde uyanmamam gerek. Bu kendiliğinden nasıl oluyor? Mr. O'Dea'nın bir derste zina yapmayın diye on emirden altıncısını haykırarak beynimize sokmaya çalıştığı gün çocuklar ders sonrası aralarında bu konuyu konuşmuşlardı. Ama günahsa onların da bunu yapmaması gerekir. Zina uygunsuz düşünceler ve duygular anlamına geliyor. Kısacası toptan ayıp şeyler zina demek oluyor. Redemptorist rahiplerinden biri de altıncı emir konusunda bize avaz avaz bağırıp duruyor zaten. Bu öyle bir günahtır ki diyor. Bakire Meryem yüzünü öbür tarafa çevirip ağlamaya başlar. Peki neden ağlar? Sizin sevgili oğluna çektirdiklerinizi ağlar. Sizlere baktığında bu limelikli çocukların kendi kendilerine yaptıkları kötülüğe ve kendi kendilerini nasıl kirlettiklerini ağlar. Bunu her yapışınızda Meryem'in oğlu İsa'nın çarmıhta gerilmiş vücuduna bir çivi daha çaktığınız için ağlar. O dikenli tacının başında açtığı yaralara tuz bastırırcasına ona acı verdiğiniz için ağlar. O çarmıhta asılı zavallıya hain Romalılar ne yapıyor? Dudaklarına sirkeye batırılmış bir sünger sürüyor. Azize Meryem'in oğlunun o dudakları ki sadece dua etmek için aralanır. Öyle ki çarmıha onu çivileyen sizler için bile dua etmek için o kurumuş dudakları kıpırdanır. Onun çektiklerini bir düşünün. Başınızda bir dikenli taç, kafatasınızda bir toplu iğnenin saplandığını düşünün. Sonra bir anda 20 toplu iğnenin birden saplanmasıyla duyacağınız acıyı düşünün. Ellerindeki, ayaklarındaki çivileri düşünün. Bu acının binde birine katlanabilir miydiniz acaba? O iğnelerden bir tanesini, sadece bir tanesini şöyle bir etinize batırın ve o acının yüzlerce, binlerce katını düşünün. Bir neşterin acısı gibi. Çocuklarım, şeytan sizin ruhunuza girmiş. Sizi cehenneme çağırıyor, kötülüklere çağırıyor. Bir daha kendi kendinize bu arzuyu duyacak olur da o korkunç günahı işlerseniz unutmayın ki İsa'nın acılarına acı kattığınız gibi cehenneme bir adım daha yaklaşmış oluyorsunuz. Cehennemin yolundan geri dönün çocuklarım. Bu uçuruma düşmeyin. Şeytana uymayın ve ellerinize sahip çıkın. Ama ben ellerime sahip çıkamıyorum. Meryem'e duaları ediyorum. Oğlunun tekrar tekrar çarmıha gerilmesine sebep olduğu için beni bağışlamasını istiyorum. Bir daha yapmayacağım diye söz veriyorum fakat kendime hakim olamıyorum. Günah çıkartacağım diyorum ve ondan sonra bir daha asla bunu yapmayacağım. Cehennemde kızgın demirlerle dağlanmak istemiyorum. Bu limerik rahipleri de hiç anlayışı davranmıyorlar. Günah çıkartmaya gidiyorum ve bana bu günahtan vazgeçemediğim için tövbekar olamadığımı söylüyorlar. Kilise kilise dolaşıp anlayışlı bir rahip arıyorum. Sonunda Pediclosey, Dominikan Kilisesi'nde 90 yaşında sağır bir rahip olduğunu söylüyor. Artık birkaç haftada bir ona gidiyorum, o da bana kendisi için dua etmemi söylüyor. Bazen beni dinlerken uyukluyor, onu uyandırmaya cesaret edemiyorum ve ertesi gün günahlarımdan arınamamış bir halde dolaşıyorum. Ama rahibin uyuması benim kabahatim değil, ben günah çıkartmaya gitmekle görevimi yapıyorum. Derken bir gün kiliseye gittiğimde günah çıkarma odasının perdesinin arkasında benim yaşlı rahip yerine kepçe kulaklı genç bir adam beni karşılıyor. Kulaklarına bakınca bütün söylediklerimi duyacağından korkuyorum. Bağışlayın beni rahip efendi. Son günah çıkarttığımdan bu yana 2 hafta geçti ve ben yine günah işledim. Ne günah işledin evladım? Okuldan kaçtım, anneme yalan söyledim. Evet, başka ne günah işledin? Ben ayıp bir şey yaptım. Anlıyorum evladım. Kendi kendine mi başka biriyle mi yoksa bir hayvanla mı? Hayvanla mı? Böyle bir günahı da ilk kez duyuyorum. Bu rahip köylü olmalı. Eğer öyleyse benim için yeni dünyaların kapılarını açacak demektir. Kilaloya'ya gideceğimiz günün gecesi Laman eve sarhoş geliyor ve masaya oturup yanında getirdiği balık ve patatesini yiyor. Anneme çay suyu koymasını söylüyor. Annem de ocağı yakacak bir şey olmadığını söyleyince Laman anneme avaz avaz bağırıyor. Bu evde piçlerinle bedavadan oturuyorsun. Cebinden bir avuç para çıkarıp bana doğru fırlatıyor ve git yakacak bir şeyler al diyor. Gitmek istemiyorum. Anneme davranışı yüzünden onu dövebilirim ama o zaman o da 3 hafta bekledikten sonra bana bisikletini vermez. annem ateşi yakıp çay suyunu koyduktan sonra Laman'a bisiklet için bana söz vermiş olduğunu hatırlatıyorum. Bugün lazımlığımı temizledin mi? Aa, unuttum. Hemen şimdi temizlerim. Demek lazımlığımı temizlemedin. Sana işlerimi yapman için her hafta 2 peni veriyorum. Kütüphaneden kitap almana izin veriyorum ve sen bir lazımlığımı temizlemiyorsun. Sonra da karşıma geçmiş bön unuttum diyorsun. Ama bisikletimi istiyorsun. Hemen temizlerim, hemen şimdi. Şimdi temizleyeceksin ha? Yukarı nasıl çıkacaksın peki? Yemeğimi yerken önümden masayı nasıl alacaksın? Annem bütün gün okuldaydı diyor, sonra da gözleri için doktora gitti. Bisikleti unut, anlaşma şartlarını yerine getirmedin. Ama zaman olmadı ki diye annem araya giriyor. Laman anneme kes sesini diyor ve annem ateşin başında susup oturuyor. Bense ısrarla Laman'a 3 haftadır anlaşma şartlarını uyduğumu, hem lazımlığı temizleyip hem onun işlerini yaptığımı söylüyorum. Kes sesini ve git yat. Bana git yat diyemezsin. Sen benim babam değilsin. Üstelik bana bisiklet için söz verdin. Laman omzuma bir yumruk atıyor. Ben oralı olmayınca bir yumrukta kafama indiriyor. Annem çığlıklar atarak yerinden fırlıyor ve Laman'ı çekiştiriyor. Laman beni yumruklayarak ve tekmeleyerek yatak odasına itiyor. Ben o arada sürekli olarak söz verdin diye bağırıyorum. Laman beni yatağa atıp vurmaya devam ediyor. Seni öldüreceğim piç kurusu. Annem de bir yandan çığlıklar atarak onu geri geri mutfağa doğru çekiyor. Laman'ı masaya oturtuyor ve sakin ol diyor. Hadi yemeğini ye, o daha çocuk. Laman'ın sandalyesine çekişini ve ardından yemeğini yerken yalanıp yutkunma seslerini duyuyorum. Bana kibriti ver diyor anneme. Bu yemeğin üstüne bir sigara içeyim. Sigarasını içerken nefes çekişini ve dumanı üfleyişini duyuyorum. Annem de sessiz ağlıyor. Ben yatıyorum diyor Laman. İçkili olduğu için masayı çekip sandalye üstüne yerleştirmesi ve yukarı çıkması biraz zaman alıyor. Yatağa oturunca karyola gıcırdıyor ve çizmelerini yere fırlatıyor. Annemin gaz lambasını söndürürken hala ağladığını fark ediyorum. Sonra her şey karanlığa gömülüyor. Gece olanlardan sonra annemin kendi yatağında yatacağını düşünüyorum ama o yukarı çıkıp o daha çocuk diye Laman'ı yumuşatmaya çalışıyor. Zaten hasta, gözleri de çok kötü. O pisliğin teki, bu evde o çocuğu istemiyorum. Annem ağlayıp sızlanarak ona yalvarmaya başlıyor. Ardından inlemeler ve sessizlik. Bir süre yatağımda öylece yatıyorum derken Laman'la annem horlamaya başlıyorlar. Kardeşlerim çoktan uyumuş zaten. Artık bu evde kalamam. Laman bir daha böyle üzerime gelirse bıçağı gırtlağına dayanırım. Ama nereye gidebileceğimi bilmiyorum. Evden çıkıp Sarsfield kışlalarından Monument Cafe'ye doğru yürürken bir gün Laman'dan öcümü nasıl alacağıma dair planlar kuruyorum. Amerika'ya gidip Joe Lewis'i bulacağım ve ona yaşadıklarımı anlatacağım. O halimden anlar çünkü kendisi de yoksul bir aileden geliyor. Bana kaslarımı nasıl geliştireceğimi, yumruklarımı nasıl kullanacağımı öğretir. Laman'ı havaya uçuracağım apakartı bana gösterir. Ve Laman'ı Mangart'taki aile mezarlığına götürüp çenesine kadar toprağa gömerim. Bana yalvarmaya başladığında hiç şansın yok Laman diyerek suratına toprakları atarım. Beni dövdüğü için, tekmeleri attığı için ve bisikletini vermediği için ve annemle o heyecan meselesi için özür dilemeye başladığında da kahkahayı basarım. Zaten o günahı işledikten sonra kurtuluşu yok. Kesin cehenneme gidecek. Sokaklar kapkaranlık. Meliçi kadar şanslı olup sarhoş bir askerin sokağa attığı ya da düşürdüğü bir balık ve patates paketi bulabilmek için gözümü 4 açmam gerekiyor. Ama yerlerde bir şey yok. Dayımı bulabilirsem belki cuma akşamları aldığı balık patatesinden bana biraz verir. Dükkana uğruyorum. Gelip gittiğini söylüyorlar. Artık 13 yaşında oldum ve ona dayı demiyorum. Herkes gibi ben de ab ya da abot diyorum. Anneannemin evine gidersem ab bana bir lokma ekmek verir ve geceyi orada geçiririm. Ona birkaç haftaya kadar postanede işe başlayacağımı ve bol bahşişlerle kendi hayatımı kurabileceğimi söylerim. Ab balık ve patatesini bitirmek üzere. Yatağına oturmuş, balık ve patates paketinin sarılı olduğu gazete kağıdını yere atmış. Yemeğini bitirip elini ağzını battaniyeye siliyor. Beni görünce şaşkın yüzüme bakıyor. Her tarafım şişmiş. Düştün mü? Ona düştüm diyorum çünkü olayları anlatsam anlayamayacak. Bu halde bir yere gidemezsin diyor. Anneannemin yatağında yatabileceğimi söylüyor. Gözlerimde kan çanağı gibiymiş. Evde bir lokma ekmek bile olmadığını söylüyor ve az sonra uyuyup kalıyor. Yerimden kalkıp balık ve patates kağıdını alıyorum ve Limerick Leader'ın ilk sayfasındaki sinema ve diğer gösterilerin ilanlarını bir güzel yalıyorum. Başlıkları da yalıyorum. Montgomery'yi ve Patton'un Almanya'daki ve Fransa'daki çatışmalarını, Pasifik Savaşı'nı, ölüm ilanlarını, spor sayfalarını, yumurta ve tereyağı ve jambon fiyatlarını yalıyorum. Gazetede bir damla yağ bile kalmıyor. Her tarafını yalayıp ütüyorum. Ve ertesi gün ne yapacağımı düşünmeye başlıyorum. 14. Sabah Abbott bana Kathleen O'Connell'den ekmek, yağ, çay ve süt almam için para veriyor. Çay yapıyor ve bana da çay veriyor. Şekeri idareli kullan, ben milyoner değilim diyor. Bir dilim de ekmek ye ama çok kalın olmasın. Temmuz ayındayız. Okul sonsuza kadar kapanmış durumda. Birkaç haftaya kadar postanede telgraf dağıtımı işime başlayacağım. Artık bir erkek gibi çalışacağım. Boş zamanlarımda dilediğimi yapabileceğim. Sabah ister kalkarım ister kalkmam. Babam gibi uzun yürüyüşlere çıkarım. Param olursa Lirik sinemasına gidip şekerlemelerimi yiyerek Errol Flynn'in ortalığı birbirine karışını izlerim. Abbott'un eve getirdiği İngiliz ve İrlanda gazetelerini okur, Lama'nın kütüphane kartını kullanmaya devam ederim. Bir gün annem Michael'a bana bir şişe sütle biraz yağ batırılmış ekmek gönderiyor. Lama'nın artık kızgın olmadığını, eve dönebileceğimi belirten bir de not yazmış. Michael, eve geliyor musun Frankie diye soruyor. Artık burada yaşıyorum, oraya geri dönmem. Ama Meliç'i de orduya katıldı. Hiç ağabeyim kalmadı. Bütün çocukların ağabeyleri var. Benim Alfie'den başka kimsem yok. O da daha 4 yaşında bile değil. Doğru dürüst konuşamıyor. Geri gelmiyorum Michael. Asla gelmeyeceğim. Sen dilediğin zaman buraya gelip beni görebilirsin. Gözlerinde biriken yaşları görünce içim parçalanıyor ve peki geliyorum demek istiyorum ama bambaşka şeyler söylüyorum. Laman Griffin'le asla yüz yüze gelemem artık. Annemin de yüzüne bakabileceğimi pek sanmıyorum. Michael'ın tabanı çıkmış ayakkabısıyla uzaklaşmasını istiyorum. Postanedeki işime başlayınca ona ayakkabı alacağım. Evet alacağım. Bir de yumurta alıp onu Lirik sinemasına götüreceğim. Sinemada ona şeker alacağım. Sonra da Newton'da balık ve patates yedireceğim. Patlayana kadar balık ve patates yiyeceğiz. Bir gün elektriği, özel tuvaleti olan bir ev tutacak kadar para kazanacağım. Herkes gibi çarşafları ve yastıkları olan yataklarımız olacak. Pırıl pırıl bir mutfakta kahvaltımızı edeceğiz. Çay fincanları ve tabakları, yumurtalıklarıyla sofralar kuracağız. Çaydanlıkta çayımız kaynayacak. Bol tereyağlı rafadan yumurtamızı yiyeceğiz. Kızarmış ekmeklerimize bol bol marmelat süreceğiz. BBC ve Amerikan Silahlı Kuvvetler Radyosu'nu dinleyeceğiz. Hepimize güzel elbiseler alacağım ve artık yırtık pantolonlarımızdan kıçımız çıktığı için utanmayacağız. Bu utanç duygusu yüreğime çöküyor ve öfkeyle solumaya başlıyorum. Abbott, neyin var senin diye soruyor. Ekmeğini yemedin mi? Çayın da duruyor. Yoksa yumurta mı istiyorsun? Küçükken kafa üstü düşmüş ve gazete satarak hayatını kazanan biriyle ne konuşabilirim ki? Zaten beni sonsuza dek doyuramayacağını, kendi ekmeğimi ve çayımı almam gerektiğini söylüyor. Eve geldiğinde beni elektriği yakmış kitap okurken görmek istemiyormuş. Abbott'un sayılarla arası çok iyi. Eve geldiğinde elektrik saatine bakıp ne kadar kilowatt kullanılmış olduğunu anlayabilir ve saati kapatabilir. Ben açarsam yine saati okuyarak bunu anlayabilir. Sonra da elektriği tümüyle kestirip gaz lambasına döner. Annesinin zamanında gaz lambası onlara pekala yetiyordu. Abbott'a da yeter. Sanki elektrikle ne yapıyor ki? Eve gelip balık patatesini yiyor ve yatmadan paralarını sayıyor. Babam gibi sabahları erken kalkıyorum ve onun gibi yürüyüşlere çıkıyorum. Annemin ailesinin gömülü olduğu Margaret mezarlığının oradan, babamın beni 2 kez götürdüğü Carrigonal'daki Norman Kalesi'ne gidiyorum. En tepeye çıkıyorum. Bütün İrlanda ayaklarımın altında. Shannon Nehri pırıl pırıl sularıyla Atlantik Okyanusu'na doğru akıyor. Babam bu kalenin yüzlerce yıl önce yapıldığını anlatmış ve burada kuş seslerinin kesilmesini beklersen Normanların savaş seslerini duyarsın demişti. Bir kere de karanlıkta Normanlarla İrlandalıların savaş seslerini dinlemek için gelmiştik ve ben bu sesleri duymuştum. Evet, duymuştum. Buraya artık tek başıma geliyorum ve Carrigonal tepesinden Normanlı kızların Fransızca şarkılar söylediğini duyuyorum. Bu beni tahrik ediyor ve kalenin en yüksek tepesinden bütün İrlanda'nın üstüne başına boşalıyorum. Bu hiçbir rahibe itiraf edemeyeceğim bir günah. Bu işi gizli bir yerde kendi kendine veya bir başkasıyla ya da bir hayvanla yapmaktan da büyük bir günah. Shannon nehrinden biri beni görecek olsa cehennemi boylarım. Rahipler bize hep bir başkasını, özellikle bir çocuğu, günaha itenlerin boynuna taş bağlanarak denize atılacağını anlatırdı. Ama birinin beni görebileceğini düşündükçe daha beter tahrik oluyorum. Tabii küçük bir çocuğun beni izlemesini istemem.
Ayrım sonu.